Ayrım 13.
Bu şekilde ömür boyu bağlanma fikri karşısında dehşete kapılmamak mümkün değildi. Neyse ki evlilikle gelen tatlı saadet, korkutucu sorumlulukları ve eşler arasındaki teklifsiz samimiyetin genellikle kısa sürede kaybolup gidişini bir ölçüde dengeliyordu. Demek ki 200 yıl öncesinde kadınlar erkeklerle aralarındaki bağlarda bir dönüşüm yaratmak için kolları sıvamıştı bile. Bunun bir yolu erkeklere hislerini olduğu gibi açıklamak ve akıllarından geçen her şeyi onlara söylemekti. Kadınlar samimiyet diyordu buna. Gelenek iki cinsi birbirinden ayırıyordu. Ayrı zihinsel ve fiziksel dünyalarda yaşamalarına yol açıyordu. Cemiyet erkeklerle kadınlar arasında kalpten bir dostluğa müsaade etmiyor diye yazıyordu 1860'ta bir gelin. Ama ben size karşı riyakar olmayacağım. Bir başkası şöyle diyordu. Kendimi size açtığım nisbette başka kimseye açmamış ve kimseyle paylaşmadığım sırlarımı sizinle paylaşmış olmam size duyduğum sevgiyi güçlendiriyor. Ne var ki bir erkek tarafından yazılmış cevabi mektupta erkekler kendilerini gerçek yüzleriyle oldukları gibi göstermekten korkarlar deniyordu. Erkeklerin asli görevi kamusal itibarlarını titizlikle korumaktı. Çünkü başarının yolu itibar sahibi olmaktan geçiyordu. Mahrem konuşmalara gömülmek ve içlerinden birinin cüretkarca yaptığı gibi fikir ve kanaatleri paylaşma çağrısında bulunmak müthiş bir riskti. Ancak diyordu bir başka erkek, iki insanın her bakımdan birbirine uyacak, birbirini kusursuzca tamamlayacak şekilde yaratılmış olması, böylece mistik ve mutlak bir birlik oluşturabilecekleri düşüncesi uyduruk bir şeydir. Birbirimizden farkımız olmamalı diyordu romantikler. Oysa kadınlar taliplerine açılma süreci içinde kendilerine ilişkin yeni keşifler yapmaya başlamıştı. Açıklık ve samimiyet 1800'den itibaren çiftler arasında neredeyse bir saplantıya dönüştü. Toplumsal itibarları basiret ve ihtiyata dayalı olan kadınlar açısından bu hiç de kolay bir iş değildi. Erkeklerden hayatın anlamına yönelik arayışa öncelik vermelerini talep etmek cesaret istiyordu. Bu kadar çok çalışmanı istemiyorum diye yazıyordu Bostonlu bir genç kadın nişanlısına. Bu istek o günlerden bu yana başka milyonlarca kadın tarafından tekrarlanacaktı. Tam tersini talep etmedikleri sürece tabii. Gelirin yakınlıktan önce geldiği düşüncesine baş kaldırmak gerçek bir devrimdi. Bir kadın daha 1850'de talibinin ruh hekimi olma arzusunu beyan ediyordu. Birbirlerine daha yakından baktıkça her biri diğerine daha benzersiz görünüyor, kadın ve erkek klişeleri aynı ölçüde anlamsızlaşıyordu. İdealler her zaman menzilimizin biraz ötesinde kalmaya mahkumdur. Bazı kadınlar bu noktaya takıldılar ve bu takılma onları geriye götürdü. Önce taliplerinin hayranlığına layık olmadıklarını düşünerek kaygılandılar. Ardından onlara yeterince ateşli bir tutkuyla tapmadıkları kuşkusuna düştüler. Sizi duygularımın bütün yoğunluğuyla sevemediğim hissine kapılıyorum. Bir başkasına göre gerçek aşk hiç çaba gerektirmemeliydi. Bir üçüncüsü, o korkunç endişeyi içimden söküp atacak bir aşkla bütün kalbimle sevdiğimden bir türlü emin olamıyordu. Başka bir biçimde ifade etmek gerekirse kadınlar metanetlerini kaybetmişti. Güven eksikliği en büyük azap kaynağı haline geldi. Böylece görünüşte kendine güvenli, buyurgan ve kararlı erkeklere hayran olma eğilimi yükseltti. Bu erkekler mücevherlerin en kıymetlisini ellerinde bulundurur görünüyordu. Kesinlik. Gel gelelim, erkekleri sandıkları kadar güçlü çıkmaz ve muhakemesine itimat edilebilecek bir kadına ihtiyaç duyduklarını beyan ederlerse alt üst oluyordu kadınlar. Sorun artık sadece doğru erkeği bulmak değildi. Bunu doğru zamanda yapmak ve haydi duygularının onları sonsuza kadar yanıltmayacağından emin olmaktan geçtik diyelim, hiç değilse o an için birbirleriyle çelişmeyen arzulara sahip olmaktı. Bazı kadınların erkeklerle ilişkilerini değiştirmekte kullandığı başka bir yöntem de onlara ilişkin tecrübelerini artırma yoluna gitmek oldu. Orta sınıf bunun nasıl yapılacağını, toplumsal seviyesi düşük kimselerle karşılaşma korkusuyla uğraşmak zorunda olmayan işçi sınıfından öğrenmişti. İlk kez 1896'da kullanılan dating, çıkmak terimi, başlangıçta yoksullar arasında yaygın bir argo sözcüktü. 1920'lere gelindiğinde Amerikan gençliğinin büyük kısmı bu işle kafayı bozmuş görünüyordu. İstatistiklere göre gençler okul dışı faaliyetler içinde en çok buna zaman ayırıyordu. Yaklaşık 1945'e kadar çıkmanın amacı mümkün olduğu kadar çok insanla flört etmekti. Ne kadar çok kişiyle çıkarsanız o kadar iyiydi. Artık aşktan eskisi kadar söz edilmiyordu. Burada söz konusu olan özgüveni yakalamanın daha elle tutulur bir yöntemiydi. Bunu çıktığınız insan sayısına dayanarak yapıyordunuz. Bir üniversite öğrencisi 9 ayda 56 kızla çıkmış olmakla övünüyordu. Birçokları çıkmayı iktidar elde etmeye yönelik bir çaba olarak değerlendirmiştir. Yetişkinlerin en öncelikli konusu buydu çünkü. Çıkma faaliyeti gerçekten de gençleri ana babalarının kontrolünden kurtarıyordu. Toplu eğlence mekanlarında zaman geçirmek, evde maruz kalınan dolaysız denetimden kaçış sağlıyordu. Bu pratik, önceki dönemin ziyaret sisteminin yerini almıştı. Bu sistemde talipler göz koydukları kızdan ziyaret için ricada bulunmak durumundaydı. Ziyarete izin vermek ya da vermemek kızın kendisine ya da genellikle işi organize eden kişiye, yani kız annesine kalmış bir şeydi. Erkekler çıkma ilişkisinin kendi üstünlüklerini onlara iade ettiğini düşünüyordu. Eğlenceye, yiyecek ve içeceklere harcanan para kendi ceplerinden çıkıyordu çünkü. Kızları eğlenmek için satın alıyor, arabalarına yaptıkları gibi kızlarına da para döküyorlardı. Hiç kuşku yok ki pek çok kız da olabildiğince çok sayıda oğlanla çıkmanın, popülerliğe ulaşmanın ve dolayısıyla popüler bir koca yakalamanın tek yolu olduğuna kanaat getirmişti. Haliyle popüler erkekler popüler olmayan kızlarla ilgilenmeyecekti. Durumun böyle olması kızların kozmetiğe ve giyime savurganca para harcaması anlamına geliyordu. Erkeklere düşen masrafın karşılığıydı bu harcamalar. Amerikan ekonomisi hiç de uzak olmayan bir geçmişte Amerikan tarzına son derece aykırı olan bu harcama tutkusundan kesinlikle yarar sağlamıştır. Çıkmak, özgüven elde etmenin demokratik yöntemi gibi görünüyordu. Burada da bir çeşit oylama, daimi bir seçim söz konusuydu. Gençler aşk gibi anlaşılması zor bir şeyle canlarını sıkmak yerine aldıkları ya da kabul ettirdikleri çıkma teklifleriyle popülerliklerini kanıtlıyorlardı. Dans partilerinin en başarılı kızı bütün gece durmadan dans edendi. Ama asla aynı erkekle iki kez olmamak koşuluyla. Woman's Home Compassion adlı kadın dergisi 1940'da "Çıktığınız bir erkeği asla başınızdan atmayın" diye nasihat ediyordu kadınlara. "Boş kaldığınız bir gece bakarsınız işinize yarar." İlk hareketi yapmak o denli erkeğe özgü bir imtiyazdı ki üniversiteli bir genç kızın bir erkeği dans partisine davet etme girişimi daveti alan erkeğin kızın lafını yarıda keserek sırtını dönüp gitmesiyle sonuçlanmıştı. Kime peki diyeceklerine ve ne kadar revaçta görünmeyi tercih edeceklerine karar verme ayrıcalığı kızlara aitti. Michigan Üniversitesi'ndeki kız öğrenciler erkekleri çıkma performanslarına göre değerlendirmek üzere şöyle bir ölçek geliştirmişlerdi. A. Kusursuz, B. iyi, C. Kalabalıkta idare eder, D. Yarı andavallı, E. Zeka özürlü. Buna karşılık 2. Dünya Savaşı'nın ardından kadınlar bir kez daha metanetlerini kaybettiler. 16 milyon genç asker deniz aşırı ülkelere gönderilmiş, bunların 250 bine yakını ölmüş, 100 bin kadarı İngilizlerle, Fransızlarla ve başka yabancılarla evlenmişti. Birden herkese yetecek kadar erkek olmadığı paniği ortalığı sardı. Daha kötüsü geri dönebilenlerin de Avrupa'da rastladıkları gibi olgun ve kültürlü kadınlar aradığı, salak kızlarla işlerinin olmadığı rivayet ediliyordu. Bu gelişme çıkma sisteminin tamamen değişmesine neden oldu. Artık dişi örümcekler ve erkek hırsızlarına gıpta ediliyordu. Üniversiteye gitmek koca avlamanın bir yoluna dönüştü. Ekim ayı geldiğinde hala birini bulamamış olanların bahtına küsmesi gerekiyordu. Kadınlar arasında en yaygın evlilik yaşı hiçbir zaman olmadığı kadar aşağıya 19'a düştü. Kızların oğlanlarla çıkmaya başlama yaşı da giderek gerilemekteydi. 1959 senesinde yetişme çağındaki Amerikalı gençlerin %57'si ciddi bir ilişki yürütüyordu. Çıkmanın esas amacı kişisel deneyimi genişletmek, emniyet duygusu uğruna terk edilmişti. Ve bunun bedeli yüksek olacaktı. 1950'lerin kadın dergileri feminenliğe dönüşü salık veriyordu. O günden beri çeşitli aralıklarla yapıla geldikleri gibi. Ladies Home Journal, "Yeterli cesareti olan herkes kendini günün modasına uygun bir tipe dönüştürebilir" diyerek okuyucularına güvence veriyordu. Woman's Home Company dergisinde yer alan ve feminenlik seviyenizi ölçmeyi amaçlayan testte ilk soru şuydu: oje sürüyor musunuz? İkinci ise şu: kariyer hevesleriniz var mı? Genç kızlar kendilerini feminenliğin şaikası sayılan iri göğüslü sinema oyuncularının karbon kopyalarına dönüştürmek için 12 yaşından itibaren dolgulu sütyenler kullanıyordu. Bunların amacı hayatı basitleştirmekti. İki cinsin de kesin rollere sahip olmasını sağlamaktı. Senior Scholastic adlı öğrenci dergisi tarafından düzenlenen bir ankette kadınların ezici çoğunluğu adab-ı muaşeret konusunda deneyimli erkekleri hoş bir kişiliği olanlara tercih edeceklerini söylüyordu. Bu kadınlar uysal ve feminen olmakla güya erkeklerin kendilerini erkek gibi hissetmelerine katkıda bulunacak, onları daha erkeksi kılacaklardı. Çalışma hayatı erkeklerle rekabeti gerektirdiğinden böyle bir tutuma ihtiyaç vardı. Eski moda beyefendi kodu rekabetin özel hayata da sızmasına engel olmanın bir yolu gibi görünüyordu. Ama tabii ki erkekliklerinin şişirilmesi ihtiyacında olan erkeklerin kifayetsizliği kısa sürede anlaşılıyor ve kadınlar yanlış yola sapmış olduklarına karar veriyorlardı. Görünen oydu ki kadınlar erkeklerin kendi etraflarında yapacağı dansı değiştirmeyi başarmış olsalar da dansçıların beceriksizliği ve huysuzluğu sürüyordu. Amerikalılar 1960'ların cinsel devriminden çok önce cinsel kimlikleri konusunda endişeye kapılmışlardı. Güney Kaliforniya Üniversitesi daha 1950'lerde kadınlarla erkekler arasındaki 6 temel farka ilişkin dersler açıyordu. Bugün erkeklerin cesaret ve coşku yoksunluğundan şikayet eden kadınlar pırıltılı zırhları içindeki yiğit şövalyelere dair çok fazla tarih kitabı okumuş, hile ve yalanın tarihiyle karşılaşma fırsatını ise pek bulamamışlardır. Bu kadınlar özgüvenin ne kadar kırılgan köklere sahip olduğunu unutmuştur. Kaldı ki insanları değiştirmek ev döşemeye benzer. Odalardan biri yerleştirilip hazır olduğunda diğer odaların çirkinliği daha beter gözünüze batmaya başlar. Aynı sıralarda keşfedilen bir başka gerçek de Don Juan tiplemesine esin kaynağı olan erkeğin eşcinsel olduğuydu. Bu adam kadınları kovalamaya bayılıyordu ama kadınlardan hoşlanmıyordu. Onu heyecanlandıran kovalamacının kendisiydi. Bugüne dek eşcinselliğin tarihi kadın erkek ilişkileri dışında kalan bir alan olarak değerlendirilmiştir. Ancak yakın dönemde akademik çalışmalar ve daha açık kalpli otobiyografiler sayesinde gün ışığına çıkma fırsatı bulan yığınlarca yeni bilgi bu konunun sanıldığından çok daha büyük önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Araştırmaların asli amacı her ne kadar bu azınlık için bir kimlik inşa etmek olmuşsa da bu sayede çoğunluğu da büyük ölçüde ilgilendiren keşifler yapılmıştır. Erkekler başka erkeklere aşık olduklarında acaba farklı davranış biçimlerini benimsemişler midir? Erkekler arasındaki cinsel ilişkiler 4 ayrı safhadan geçmiş ama yeni safhalardan hiçbiri ötekini noktalamamıştır. Dolayısıyla bugün 4'ü de varlığını sürdürmektedir. İşin en başında eşcinsellik yerleşik kurumları destekleyen muhafazakar bir güçtü. Bir has kaynağı olduğu kadar bir ritüeldi de. Tanrıları seksin her çeşidinden hoşlanan pagan dininin ayrılmaz bir parçası olan eşcinselliğin ciddi biçimde mahkum edilmesi için seksin tanrısal bir eğlence olmaktan çıkması gerekmiştir. Seks ve büyü aynı esrarın parçalarıydı. Şamanlar sık sık aynı anda hem kadın hem erkek olmaya çalışır, böyle görünecek şekilde giyinirlerdi. Her iki cins üzerindeki güçlerini artırmak içindi bu. Savaşçı niteliklerin hükmüne inandıkları ve buna taptıkları halde askerler bile bazen askeri kastı güçlendirmenin yolu olarak eşcinselliğe başvurmuştur. Japon samurayları savaşa genç bir erkek partner eşliğinde gönderilirdi. Eski Kelt savaşçıları hiç yerinmeden kendilerini başka erkeklere sunarlar ve geri çevrilirlerse hakarete uğradıklarını düşünürlerdi. Eşcinsel ilişkiler pek çok toplumda büyüme sürecinin zorunlu bir aşaması haline getirilmiş, bazı yerlerde aynı şey kadınlar için de geçerli olmuştur. Ancak lezbiyenliğe ilişkin yazılı tarihsel kanıtlar aynı ölçüde mevzul değildir. Uygulamada genellikle çarpıtılmış bir ideal olmakla birlikte eski Yunan'da eşcinsel bir ilişkideki daha yaşlı partnerin diğerine bir çeşit yurttaşlık dersi verdiği ve onu evliliğe hazırladığı varsayılırdı. Genç partnerin zevk alması ya da arzu duyması beklenmezdi. Ondan beklenen şükran duymasıydı. Karşıt cinsler arasındaki ilişkiler mülkiyet sorunlarının altında ezilirken eşcinsellik statü yükseltmenin alternatif bir yolunu ve lüksün seçkin bir biçimini oluşturuyordu. Bazı Çin imparatorları muhtelif eşlerin yanı sıra pudralı ve rujlu olanlar da bulundururlardı. İngiltere'nin Normandiyalı kralı William Rufus etrafını uzun saçlı kadın giysileri içine dolaşan genç erkeklerle doldurmuştu. Kraliçe 1. Elizabeth devrinde gözde hovardalar, bir kollarına bir kadın, diğerine de bir oğlan takarak sokaklarda gezinir, ustalıklarını böyle sergilerlerdi. Modern yatılı okullar, farkında olmadan dünyanın dört bir yanındaki sayısız kavim tarafından paylaşılan eşcinsel geleneklerin sürdürücüleri olmuştur. Tarihin belirli dönemlerinde, genellikle çatışmalı dönemlerdi bunlar, feminen özelliklere sahip erkeklere hayranlık duyulmuştur. Napolyon, efemine genç erkeklerin portrelerini yapmaktan hoşlanan heykeltıraş Canova'ya ve erkekçe rolleri kadınsı bir sesle yorumlayan Castrato Crescentini'ye bu nedenle sahip çıkmıştır. Cinsiyetleri belirsiz modern pop yıldızlarının gördüğü rağbet bu geleneğin devamını temsil eder. Buna karşılık Mussolini 60 adet adaleli erkek heykeliyle çepeçevre donatılmış bir stadyum inşa ettirmişti. Eşcinseller de bu iki ideal arasında heteroseksüeller kadar gidip gelmiştir. Eşcinsellik, dünya üstündeki insan topluluklarının yaklaşık üçte ikisinde şu ya da bu dönemde iyi kötü kabul görmüş, zaman zaman da nüfusun geniş kesimlerini ilgilendirmiştir. Uzun bir süre boyunca Katolik Kilisesi bile eşcinselliğe müsamaha göstermişti. 1102'de Canterbury Başpiskoposu Aziz Anselmus, eşcinsellerin hafif bir cezaya çarptırılması talebini şöyle gerekçelendiriyordu. O kadar yaygındır ki bu günah, bu nedenle yüzü kızaran yok gibidir. Dolayısıyla bu günaha gömülenlerin pek çoğu ne kadar ağır bir günah işlediklerini bilmeden yapmıştır bunu. Haçlı seferleriyle tanınan aslan yürekli Richard'ın cinsel tercihleri onu daha az dindar kılmamıştı. Esasen kilise, rahiplerinin kadınlarla cinsel ilişkiye girmesini önlemekle daha çok ilgiliydi. Kilisenin bu uğurda açtığı savaş eşcinselliği daha da yaygınlaştırdı. Özellikle de manastırlarda. Rivaux'lu Aziz Ayret, tanrısal aşka açılan bir kapı olarak göklere çıkarıyordu eşcinselliği. Avrupa'da eşcinselliğin geniş tabanlı bir baskıyla karşı karşıya kalması 12. ve 13. yüzyılları bulmuştur. Küfrün her çeşidine karşı girişilen bir seferberliğin parçasıydı bu ve neticede Engizisyon denen dehşete dönüşecekti. İkinci safhaya böylece giriş yapılmıştır. Hiçbir kefaret yeterli gelmiyordu artık. Fransa 1260'da yürürlüğe koyduğu cezayla zulüm bayrağını çekmişti. Suçun ilk işlenişinde hayalar, ikincisinde penis kesilip atılıyor, üçüncüsünde suçlu yakılarak öldürülüyordu. Hitler'in Yahudilerle birlikte tüm eşcinselleri de ortadan kaldırma girişimi bu hikayenin son perdesi oldu. Zulüm, eşcinselliği muhafazakarlıktan ayırmış, tehlikeli ve gizli saklı bir şey yapmıştı. Riyakarlık bitsin artık. İhtiyat içinde yaşanan zevki ne yapayım ben? Apaçık yaşamak istiyorum her şeyi. Şair Ebu Nuvas mastürbasyona metiye düzerken böyle yazıyordu. Ne var ki açıklık mümkün olmaktan çıkmıştı. Oscar Wilde herkesin arzularını açıkça ve özgürce ortaya koymasının dünyayı ihya edeceğini söylüyordu. Ama en yürekli kişiler bile gerçek yüzlerini göstermekten korktuğuna göre böyle bir şey muhtemelen olmayacaktı. O halde diyordu, başkalarına benzemeyi reddedenlerin zulüm görmesi kuralsa tutulacak en iyi ikinci yol yalanın ve sahtekarlığın zevkini keşfetmektir. İyi rol çıkarıp baskıcıları ve muarızları aptal yerine koymaktır. Gene insanın kendisi olmakta ısrar etmesinin anlamsız bir çaba olduğunu ileri sürüyordu. Kendinizin ne kadar sadece kendiniz olduğunu bilmeniz imkansızdı çünkü. Dominik Fernandez, eşcinsellere yönelik ayrımcılığın ortadan kalkmasının bir özgürlük tutkunu olarak kendisini çok sevindireceğini ama bir eşcinsel olmaktan duyduğu mutluluğu büyük ölçüde azaltacağını eklemiştir. Çünkü ona göre paryalık demek olan eşcinsellik, açıkça konuşulamayacak konulara ilgi duyan bir kişi olarak başkalarından farklılığınızı daha kuvvetle hissedebilmenizi sağlar. Seks diyor Fernandez, eşcinselliğin beni en çok ilgilendiren yanı değil. Ve bir romancı olarak mutlu eşcinseller üzerine yazmayı hayal bile edemiyor. Dolayısıyla açıklık ve gizlilik eşit güçte iki rakip olarak belirirken arzu da yasağın suç ortaklığı rolünü üstlenmiştir. Cambridge'deki heteroseksüel zina ilişkileri üzerine en son incelemeyi yapan araştırmacıların da vurguladığı gibi bu ilişkilerin içerdiği heyecanda gizlilik ve riskin de hatırı sayılır bir rolü vardır. Herkesin açık yürekli olmasının böyle bir şey mümkün olabilseydi bile kişisel ilişkileri gül bahçesine çevireceği fazla basit bir varsayımdır. Fazladan bir çaba daha gerekir bunun için. Size açık yüreklilikle anlatılanları anlama çabası. Batı'nın eşcinsellik tarihinin 3. devrimine 19. yüzyılda adım atıldı. Bu dönemde eşcinsellik artık sadece bir günah olarak değil, ya bir tür hastalık ya hatalı yetiştirilmiş olmanın bir göstergesi yahut da genetik yapının bir sonucu olarak sınıflandırılmaya başladı. O güne kadar 8. yüzyılda Londra'da baş vermiş olan transvestiz oğlan evlerini ziyaret etmek için bir erkeği eşcinsel yapmıyordu. Her köyde hazır bulunan erkek fahişelerden yararlanmanın Tahiti'li erkekleri eşcinsel yapmadığı gibi. Homoseksüel kelimesi ta 1869'da Freud 13 yaşındayken Viyanalı yazar Benkert tarafından ortaya atıldı. Benkert bu kelimeyi eşcinsellerin kendi iradelerinden bağımsız olarak bir üçüncü cins oluşturduklarını, dolayısıyla günah ya da suç işlemiş sayılamayacaklarını göstermek, böylece eşcinselliği zulümden korumak umuduyla kullanıma sokmuştu. Bu sayede eşcinsellik tıbbi olarak ilk kez sınıflandırılıyordu. O güne kadar eşcinseller için hep muzipçe terimler kullanılmıştı. Günümüzde bu geleneği yeniden canlandıran gay kelimesi gibi. Eşcinselleri kendi duygularını derinden incelemeye iten bu ayrım zaman zaman etkileyici sanatsal sonuçlar doğuran dehşetli kaygılara yol açtı. Fakat bu bireysel tecrit edilmişlik duygusu zaman içinde eşcinsellerin sandıkları kadar yalnız olmadıklarını keşfetmeleriyle dağılmaya yüz tuttu. İnsanlığın en müstesna başarılarından pek çoğunu kendi cinslerine tutkuyla bağlı olan kişilere borçlu olduğunu anlaşılmaktaydı. Kimler yoktu ki bu listede? Modern bilimin Newton, Halley, Robert Boyle ve bilgisayar teknolojisinin Turing kimyasal kastrasyona mahkum edilmişti. Öncüleri ekonomide Keynes, güzel sanatlarda Leonardo, Michelangelo, Botticelli, Caravaggio, Francis Bacon, felsefede Wittgenstein, müzikte Beethoven, Schubert, Tchaikovsky, edebiyatta Proust uzun bir listenin başını çeker ve çocuk edebiyatında Hans Christian Andersen çığır açmış isimler. Hatta arketipik Amerikan kahramanının yaratıcısı Horatio Alger ve hatta Büyük İskender ile Jules César gibi büyük fatihler. Rönesans'ta yeni Sodom tabir edilen Floransa bugünkü San Francisco'nun muştucusuydu. Başka azınlıkların da ünlü ataları olmuştur. Ama bu bağlantıların asıl önemi cinsel isteğe ve daha başka derin özlemlere ilişkin sonsuz çeşitlemeler sunmalarında yatar. Michelangelo şöyle yazmıştır. Dünya yüzünden gelip geçmiş herkesin içinde insanları sevmeye en meyilli olanıyım ben. Herhangi bir yeteneği olan veya zihninin kıvraklığıyla göze çarpan bir sözü dünyanın geri kalanından daha ustaca söyleyen biriyle karşılaştığımda ona aşık olmadan edemiyorum. Ve öylesine veriyorum ki ona kendimi, benliğim bana ait olmaktan çıkıyor artık. Tamamen onun oluyor. Bazıları da yaşlanma korkusunun ağına düşüp gençliği bir kurtarıcı gibi görmüştür. Örneğin Robert Louis Stevenson'ın bulduğu çözüm, üvey oğlunu bir esin kaynağı olarak görmenin ötesinde, erkek çocuklar için macera öyküleri yazarak her türlü bozulma ve yaşlanma düşüncesini bertaraf eden bir fanteziyi daimi kılmak olmuştu. Ryder, Haggard'dan başlayarak popüler romans denen ayrı bir tür yaratılmıştır bu amaçla. Herkesin içinde bir parça eşcinsellik taşıdığına inanan Freud da, hayatımda kadınlar hiçbir zaman yoldaşların yerini alamadı diye yazıyordu. Ama bu bitmez tükenmez çeşitlilikteki kadın ya da erkek yoldaş arayışı nadiren meselenin tamamını oluşturmuştur. Bu safha eşcinsellerin gizlenmekten vazgeçmeleri ve gay cumhuriyetinin bağımsızlığını ilan etmeleriyle noktalandı. Yüzeysel olarak bakıldığında bu gelişme eşcinsellerin kendi türdeşlerinden başkasına ilgi duymadığı görüntüsünü yaratıyordu. Halbuki yüreklerinin daha derinlerinde yatan isteklere uzanmayı başarabilenler genellikle yalnız kendileri olmaktan fazlasını istiyorlardı. Bu kişilerin nihai hedefi kendilerinden kaçabilmek, başka kültürlerden, başka kuşaklardan, başka sosyal sınıflardan partnerler edinebilmekti. Bu isteğin bilincine varılması 4. safhanın başlangıcını oluşturdu. Oryantalizm üzerine yazan Edward Said, 1800'leri takiben Doğu yolculuğuna çıkmış istisnasız her Avrupalının Avrupa'da mevcut olandan daha farklı, daha özgür, suçluluktan daha azade bir cinsellik aradığını söylüyordu.